Ayrım 37, Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 411. İkinci kısım. Maisie Greenborn'un Londra mevsiminde vereceği yaz balosu herkesin dört gözle beklediği balolardan biriydi. En iyi orkestra, en nefis yiyecekler, en pahalı süslemeler ve su gibi şampanya. Herkesin bu baloya katılmak istemesindeki asıl neden baloya Galler Prensi'nin de geleceği haberiydi. Bu yıl Maisie yeni Nora Plaster'ı bu baloda sosyeteye tanıtmayı kafasına koymuştu. Çok tehlikeli bir karardı bu. Çünkü her şey istendiği gibi gitmezse Nora da Maisie de rezil olabilirdi. Ama her şey yolunda giderse hiç kimse bir daha Nora'yı hor görmeyi göze alamazdı. Maisie balodan önce o akşam 24 kişilik küçük bir gruba yemek verdi. Prens yemeğe katılamadı. Hugh ve Nora da oradaydı. Nora üzerinde küçük saten fiyonkları olan tüy kadar ince gök mavisi tuvaleti içinde herkesi adeta büyüledi. Omuzları yarı açık olunca pembe cildi ve güzel yüzü daha da hoş görünüyordu. Öteki konuklar sofrada aralarında onu da görünce çok şaşırdılar. İçlerinden Maisie ne yaptığını biliyordur dediler. Bu yargılarında haklı olmalarını o da çok isterdi. Prensin ne düşündüğünü çok iyi biliyor ve tepkilerini önceden tahmin edebiliyordu. Prens eğer özellikle kullanılmak istendiğini sezerse dostlarına sırt çevirir ve tüm umutları suya düşürürdü. Böyle bir şey olursa bu Maisie'nin de Nora'nın da sonu olur, Londra sosyetesi onlara yüz çevirirdi. Bunu düşündüğü sırada Salt Nora'nın hatırı için böyle bir tehlikeye atıldığı aklına getirdi. Ama aslında bunu Nora'nın değil Hugh'un hatırı için yapıyordu. Hugh'a gelince onun kafası hep Plaster Bankası'ndaydı. İstifa ettiğinden bu yana 2 ay geçmişti. Solly Hugh'un Greenborn'larla işe başlamasını sabırsızlıkla beklerken Plaster'ın ortakları 3 aylık sürenin dolmasında ısrar ediyorlardı. Kuşkusuz onlar Hugh'un rakipleriyle çalışmaya başlama tarihinin iyice gecikmesinden yanaydı. Maisie yemekten sonra kadınlar tuvaletteyken Nora ile kısa bir konuşma yaptı ve ''Elinden geldiğince benden uzaklaşma'' dedi. ''Tam seni prensle tanıştıracağım anda sakın kaybolma. Bulamam yoksa seni. O anda orada yanımda olmalısın.'' Nora o eski kaba şivesiyle ''Bir İskoç yalının 5 pound'luk bir banknota yapıştığı gibi ben de sana yapışırım.'' dedi. Ama hemen sonra yüksek sınıftan insanların ağdalı aksanıyla ''Hiç korkmayın'' dedi. ''Bir yere kaçmam.'' Konuklar saat 10:30'da yavaş yavaş gelmeye başladılar. Maisie'ye kalsa August'la Plaster'ı baloya çağırmazdı. Ama bu yıl Nora'nın zaferini, zafer gerçekleşirse tabii görsün diye Augusta'yı da çağırmıştı. Augusta'nın geleceğinden pek umutlu değildi ama ilk gelenler arasında o da vardı. Maisie New York'tayken Hugh'a kol kanat geren beyaz sakallı, 60 yaşlarındaki sevimli adam Sidney Medler'ı da çağırmıştı. Kısa ceket ve siyah kravatlı gece kıyafeti içinde bile tipik bir Amerikalı olduğu hemen belli oluyordu. Maisie ile Solly konuklarını 1 saat ayakta el sıkarak karşıladılar. Sonunda prens de geldi. Koruma görevlileriyle balo salonuna girdi ve prense Solly'nin babasını takdim ettiler. Ben Greenborn bir Prusyalı muhafız asker gibi dimdik, sadece belden yukarısını kazık gibi öne doğru eğdi. Sonra da Maisie prensle dansa kalktı. ''Çok hoş ve tatlı bir şey işittim efendim.'' dedi Maisie. ''Umarım sizi sinirlendirmeyecektir.'' Bir yandan da vals yapıyorlardı. Prens onu biraz daha kendine doğru çekerek kulağına ''Anlaşılan çok iyisi Bayan Greenborn, devam edin.'' Tenbik düşesinin balosunda cereyan eden olayla ilgili. Maisie onun biraz sertleştiğini hisseder gibi oldu. ''Ha evet'' dedi prens sesini alçaltarak. ''Tatsız bir olaydı, itiraf etmeliyim. Kız de Tocoli'ye pis ihtiyar deyince bir an bana hitap ediyor sandım.'' Maisie sanki bu fikir çok saçmaymış gibi neşe içinde güldü ama kim olsa aynı fodulluğu yapardı diye düşündü. ''Devam edin'' dedi prens. ''Başka şeyler de oldu mu olayla ilgili?'' ''Öyle gibi. De Tocoli'ye bu genç kadının nasıl derler her türlü davete açık olduğunu söylemişler ona. Doğru değil ama bu. Her türlü davete açık diyerek yeniledi prens. Bu söz çok hoşuna gittiği için kıkırdar gibi yaptı. Bu sözü unutmamalıyım. Ve ayrıca adam biraz ileri gitmeye kalkışırsa onu tokatlamasını da eklemeyi unutmamışlar. Böylece o olayda patlak vermiş, şeytanca hazırlanmış. Kim düzenlemiş bütün bunları? Maisie bir an duralar gibi yaptı. Birilerini batırmak için daha önce hiç prensle arkadaşlığını kullanmış değildi. Ama Augusta buna layık olacak kadar aşağılık bir yaratıktı. Augusta Pilaster adında birini tanıyor musunuz? Elbette. Öteki bankacı aileden olan kadın. O işte. Kız yani Nora Augusta'nın yeğeni Hugh ile evli. Augusta nefret ettiği Hugh'a kötülük olsun diye yaptı bunu. Çok sinsi ve hain bir kadın olmalı. Ben oradayken bu çeşit olaylara neden olmamalıydı. Onu cezalandırmak geliyor içimden. Maisie işte tam bu anı bekliyordu. Şimdi sizden ricam Nora'ya bağışlandığını göstermenizdir dedi ve onun vereceği yanıtı beklemek için soluğunu kesti. Şimdi en iyisi Augusta'yı unutalım. Ben çoktan unuttum bile. Dans sona erdi Maisie. Size Nora'yı takdim edebilir miydim? Bu gece de o da burada. Prens kurnaz kurnaz ona baktı. Bütün bunları önceden planlamıştınız değil mi? Ah sevimli kız. Maisie işte bundan korkmuştu. Prens aptal değildi. Bir şeyler çevirdiğini anlamış olabilirdi. Bunu inkar etmenin de yararı yoktu. Maisie çok utandı ve utandığını belli etmemeye çalıştı. Niyetimi hemen keşfettiniz. Sizin o kartal gözlerinize perde çekebileceğimi düşünmekle ne büyük aptallık ettim. Yüz ifadesini tamamen değiştirip bakışlarına daha bir samimi hava vererek günahlarımı bağışlatabilmem için ne yapsam acaba? Prensin yüzünü arzu dolu bir tebessüm kapladı. Beni tahrik etmeye çalışma dedi. Gel seni bağışladım. Maisie geniş bir soluk aldı. Şimdi kurtulmuştu işte. Onu büyüleme sırası Nora'daydı. Nerede bu Nora dedi. Daha önce söylendiği gibi hemen yakınlarında dolaşıyordu. Maisie onunla göz göze gelince hemen yaklaştı ona. Haşmet penahları Bayan Hugh Plaster'ı size takdim edebilir miyim dedi. Nora dizlerini bükerek reverans yaptı ve gözlerini kırptı. Prens Nora'nın çıplak omuzlarıyla tombul ve pembe göğsüne bakarken coşkulu bir sesle ''Çok cana yakın şey'' dedi. Nora Galler prensiyle tatlı tatlı sohbet ederken Hugh da büyük bir şaşkınlık içinde ve zevkle onları seyrediyordu. Daha düne kadar dişi domuz kulağından ipek para çantası olmaz sözünün kanıtıymış gibi toplum dışına itilmiş bir kadındı. Bankanın önemli bir anlaşmayı kaybetmesine ve de Hugh'un meslek hayatının kayalara çarpmasına neden olmuştu. Şu anda balo salonunu dolduran bütün kadınlar onu kıskanıyordu. Kıyafeti kusursuz, hareketleri sevimliydi ve şu anda tahtın varisiyle arkadaşlık ediyordu. Bu değişiklik Maisie sayesinde gerçekleşmişti. Hemen yanında ayakta duran Augusta yengeye baktı. Joseph amca da oradaydı. Augusta gözlerini dikmiş Nora ile prensi seyrediyordu. Pek ilgilenmiyormuş gibi görünmeye çalışıyorsa da Hugh onun dehşet içinde kaldığını görebiliyordu. Maisie'nin 6 yıl önce alay ettiği o işçi çevresinden gelen kızın ondan daha nüfuzlu biri olduğunu görmek kim bilir onu nasıl da sinirlendiriyordur. Sidney Medler tam zamanında onlara katıldı. Şüpheli şüpheli bakarak Joseph'a ''Bir bankerin karısı olmaya layık görmediğiniz kadın şu mu?'' diye sordu. Joseph daha ağzını açmaya fırsat bulamadan Augusta söze karıştı. İnsanı yanıltan yumuşak bir sesle ''Bankanın çok büyük bir anlaşma yapmasını engelledi.'' dedi. ''Hük ama aslında bir şeyi engellemiş değil. O anlaşma gene yoluna girmek üzere.'' dedi. Augusta Joseph'e dönerek ''Comte de Tocoli o işe engel olmadı mıydı?'' ''Comte de Tocoli olanları çoktan unuttu.'' Augusta buna çok sevinmiş gibi göründü. ''Ne kadar iyi.'' dedi. Ama bu sözlerinde içtenlikli olmadığı çok belli oluyordu. Medler kendi gereksinimleri genellikle toplumun peşin yargıları karşısında daha ağır basar dedi. ''Evet.'' dedi Joseph ''öyledir.'' Hugh'un bankaya orta gelirmesine karşı çıkmakta biraz acele etmiş olabilirim. Augusta son derece tatlı bir sesle onun sözünü kesti. Sen neden söylüyorsun Joseph? Kocası gayet sert bir tonla. Biz burada iş konuşuyoruz sevgilim, erkek erkeğe dedi. Bu konular seni pek ilgilendirmez. Sonra Hugh'a dönerek elbette senin Greenborn'larla çalışmanı istemeyiz dedi. Hugh ne diyeceğini şaşırmıştı. Sidney Medler'ın bir hayli gürültü çıkardığını, onu Samuel amcanın da desteklediğini hemen anladı. Ama Joseph amcanın hatasını neden kabul ettiği pek anlaşılmıyordu. Hugh büyük bir heyecan içinde Joseph'in neden konuyu değiştirdiğini merak etti. ''Neden Greenborn'larla çalışacağımı biliyorsunuz amca?'' dedi. ''Onların seni bankaya ortak etmeyeceklerini çok iyi biliyorsun.'' dedi Joseph. ''Öyle bir şey için Yahudi olmak zorundasın.''
Onun ben de farkındayım.
Öyleyse neden ailen için çalışmayı yeğlemiyorsun? Hugh'un tuhafına gitti. Joseph onunla oturmuş konuşuyordu ama sadece bankanın bir memuruymuş gibi konuşuyordu. Hugh kızgın bir sesle hayır, aile için çalışmayı yeğlemiyorum dedi. Amcasının onun bu sert çıkışı karşısında şaşırdığını görünce doğrusu bu ya diyerek devam etti. Aile entrikalarından uzak bir yerde Greenborn'larla çalışmayı yeğlerdim. Augusta'ya sert sert bakarak sorumluluk ve maaşımın sadece ve sadece bir banker olarak yeteneklerime bağlı olduğu bir yerde diye ekledi. Augusta şaşırmış bir ses tonuyla demek sen Yahudileri ailene tercih ediyorsun dedi. Joseph onu tersler gibi sen karışma dedi. Neden bunlardan söz ettiğimi biliyorsun Hugh dedi. Bay Medler kendisini düş kırıklığına uğrattığımızı sanıyor. Bütün ortaklar da bizden ayrılırken Kuzey Amerika bağlantılı işleri de beraberinde götüreceğinden endişe ediyorlar. Hugh sinirlerine hakim olmaya çalıştı. Bir pazarlığa girişmenin tam zamanıydı. Maaşımı iki katına çıkarsanız gene dönmek istemiyorum diyerek bütün gemileri yaktı. Fikrimi değiştirecek tek bir teklifiniz olabilir bana. O da ortaklık. Joseph içini çekerek seninle anlaşmak ne kadar zor dedi. Medler söze karıştı. Bütün bankacılar gibi. Joseph sonunda pekala dedi. Sana ortaklık teklif ediyorum. Hugh biraz gevşedi. Sözlerinden caydılar diye düşündü. Sonunda teslim oldular. Kazanan ben oldum. Bunun gerçekleştiğine inanamıyorum. Augusta'nın yüzüne baktı. Kendini tutmaya çalışan kaskatı bir maskeden başka bir şey değildi ama hiçbir şey söylemedi. O kaybetmişti. Bu durumda dedi ve o anın tadını çıkarmak ister gibi biraz duraladıktan sonra derin bir soluk aldı ve bu durumda kabul ediyorum dedi. Augusta sonunda sessizliğini bozdu. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibiydi. ''Hayatın boyunca bu yaptığına pişman olacaksın.'' dedi yüzüne tükürür gibi ve mağrur bir edayla uzaklaştı. Balo salonunu dolduran kalabalığı yararak kapıya doğru yürüdü. Herkes dönmüş ona bakıyordu. Kızgınlığının yüzüne yansıdığını biliyordu. Duygularını belli etmemeyi çok isterdi ama hiç aklı başında değildi. Horladığı, nefret ettiği ne kadar insan varsa hepsi de başarılı olmuşlardı sonunda. Şu sokak süprüntüsü Maisie, terbiyesiz Hugh ve şu korkunç Nora hepsi de ona karşı birlik oluşturmuşlar ve istediklerini elde etmişlerdi. Bütün bunlar, bu aksilikler midesini bulandırdı, kusacakmış gibi oldu. Sonunda kapının yanına kadar gitti ve birinci kat sahanlığa vardı. Orası daha da kalabalıktı. Hizmetkarlardan birine derhal Bayan Plaster'ın arabasını çağır diye emretti. Adam koşarak dışarı fırladı. Hiç değilse uşaklar hala ondan çekiniyorlardı. Başka hiç kimseyle konuşmadan partiyi terk etti. Kocası bir handsome arabayla dönebilirdi. Kensington'a kadar yol boyunca öfkelendi durdu. Eve vardığında uşağı Halstead koridorda onu bekliyordu uykulu gözlerle. ''Bay Hobbs oturma odasında madam'' dedi. ''Sizin sabaha karşı dönebileceğinizi söyledimse de beklemekte ısrar etti.''
''Ne var Tanrı aşkına, ne istiyormuş?''
''Bir şey söylemedi.'' The Forum dergisinin editörünü görecek halde değildi. Sabahın köründe ne arıyordu bu adam burada? Sinirinden hiç haberi olmamış gibi doğru yatak odasına gitmeyi düşündü ama sonra şu asalet rütbesi aklına gelince gidip adamla konuşmaya karar verdi. Augusta oturma odasına girdi. Hobbs ateşi sönmekte olan şöminenin yanında uyuyakalmıştı. Yüksek sesle günaydın dedi. Adam şöyle bir kımıldadı ve ayağa fırladı. Kirli gözlüklerinin üzerinden ona bakarken Bayan Plaster gün evet aydın diyebildi.
bu saatte ziyaret nedeniniz ne olabilir acaba?
Ona bir dergi uzattı. Bunu ilk siz görmek isterdiniz diye düşündüm de dedi.
Adamın uzattığı hala matbaa mürekkebi kokan The Forum dergisinin en son sayısıydı.
Augusta dergiyi alıp hemen açtı ve birinci sayfadaki makalenin başlığını okudu. Bir Yahudi lord olabilir mi? Neşesi hemen yerine geldi. Bu geceki bozgun sadece bir yenilgiydi dedi kendi kendine. Başka savaşlar da olacak ileride. Yazının ilk satırlarını okumaya başladı.
Son günlerde gerek Westminster'da gerek bazı Londra kulüplerinde başbakanın önde gelen bir Yahudi bankacıya bir asalet rütbesi bağışlamayı düşündüğü yolundaki dedikoduların gerçekle en ufak bir ilgisi yoktur inancındayız. Barbar dinlere karşı herhangi düşmanca bir tavrımız yok. Bununla birlikte hoşgörü de bir yere kadardır. Hristiyanlığın kurtarıcı bir din olduğunu açıkça reddeden birine en yüksek bir asalet rütbesi vermek neredeyse sapkınca bir hareket olurdu.
Elbette başbakanın kendisi Yahudi ırkındandır ama o din değiştirmiş ve İncil üzerine majestelerine sadakat yemini etmiştir. Ona asalet rütbesi verilmesi hiçbir anayasal sorun yaratmamıştır. Adı dedikodulara karışan bu vaftizsiz bankacının hem İncil hem de Tevrat üzerine yemin etmeye hazırlandığı yolundaki haberlerin doğru olup olmadığını sormak zorundayız. Bu durumda Lordlar Kamarası'nda ruhani reisler olayı protesto etmeden durabilirler mi? Söz konusu kişinin krala bağlı iyi bir iş adamı olduğundan hiç kuşkumuz yoktur.
O iş adamının aynısından daha birçokları var. Augusta makaleden çok hoşlandı. Yazıdan başını kaldırarak aferin dedi. Bir gürültü çıkarsaydı bari.
Umarım çıkarır. Hobbes kuş gibi bir hareketle hemen elini ceketinin iç cebine uzatarak bir kağıt parçası çıkardı.
Size sözünü ettiğim baskı makinesini satın almak için kontrat yapmak yetkisini aldım. Satış faturası.
Augusta adamı tersler gibi yarın sabah bankaya gidin dedi.
Teklif edilen fiyatı sormadı bile. Kendisine başarılı hizmetlerde bulunduğu zamanlarda bile şu Hobbes'a karşı oldum olası hiç nazik davranamamıştı. Adamın bazı hareketleri sinirine dokunuyordu. Daha yumuşak görünmeye çalışarak çok tatlı bir sesle ''Kocam size bir çek verecektir'' dedi.
Hobbes hafifçe eğilerek bu durumda izin verirseniz gideyim dedi ve dışarı çıktı.
Augusta geniş bir soluk aldı, rahatlamıştı. Bu yazı hepsine gösterecekti.
Maisie Greenborn kendini Londra Sosyetesi'nin başı sanıyordu.
Pekala, bütün gece Galler Prensi ile dans edebilirdi. Ama basının gücüyle baş edemezdi.
Greenbornlar uzun bir süre bu saldırının yaralarıyla uğraşacak ve Joseph elinde sonunda asalet rütbesine kavuşacaktı.
Kendini daha rahat hissetmeye başlayınca oturup makaleyi yeni baştan okudu.
37. ayrımın sonu. Sayfa 420.